Saffat 14. Sohbet 24 Aralık 2017 37. ayetten itibaren Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve kul rabbi zidni ilmen ve fehmen işrah li sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله ولقد يسرنا القرآن لذكر فهل من مدكر الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين. Evet, geçen hafta önemli ayetler vardı. 35 çok ilginçti. Onlara la ilahe illallah dendiğinde onlar büyüklendiler diyordu. Biz mecnun bir şair için haşa ilahlarımızı bırakır mıyız diyorlardı. Büyüklenmek, boyun eğmemek iblisin amellerindendi. Sen de yeryüzünde anladığın halde la ilahe illallah'ın gereklerini yerine getirmediğinde sen de ona uyanlardan, ona tabi olanlardan olmuş oluyorsun. Zaten bugünkü ayetlerde muhlis, ihlası kavramını açıklamaya çalışacağız inşallah. İstisna grup olmadığın takdirde İblisin ordusundan olmuş oluyorsun. Yani zahiren gönüllü ben katılmayacağım desen bile bir şekilde ona uyanlardan, onun dediklerine kananlardan oluyorsun daha doğrusu. Onun gücü yetmiyor. Tabii göreceğiz bu şeylerden. Çok büyük bir tehlike. Yestek bir ruhun oluyorsun. Onlar diyorlardı ki ilahlarımızı bırakır mıyız? La ilahe illallah'la demek ki ne istiyor Allah? Terk et diyor. Bak, letariku diyor orada, görüyorsunuz belki kırmızı yazıyla, terk eder miyiz, bırakır mıyız diyor. Demek ki Allahu Teala la ilahe illallah'la eylem olarak, yani o sözü anladığında ne yapmanı istiyor? Terk etmeni istiyor. Birinci şey terk. Yani bu Mehmet Güngör hocamızın güzel bir sözü vardı. Din fedakarlıktır dedi, demişti bir ara. Din fedakarlık. Fedakarlık ne demek? Terk etmek. Yani Allah adına, mutlak doğrular adına, hak adına terk etmek. Bunun güncel şeyi fedakarlık. Yani bir şeyi seviyorsun ya da nefsin seviyor. Çok değer veriyorsun. O senin için kıymetli. Fakat anladın ki hak değil ya da çok daha yüksek değerleri öğrendiğinde onun sana bir şekilde zararı var. Terk edeceksin. Fedakarlık edeceksin. Yani bu küçük miktarlarda da olabilir. Yani mesela önüne bir tepsi geldi. Tepsinin içerisinde meşrubatlar var. Büyük bardak var, küçük bardak var. Bir Müslümanın hangisini alması lazım? Küçük bardak. Mesela bu fedakarlık. Yani bu otobüse yer vermekten, otobüse binerken başkaları önce, yani hep ben, hem ben demek değil. Bir gün nefsi nefsi diyeceğimiz ortamda olacağız değil mi? Bugünlerden eğer başkası başkası dersek o gün inşallah Allah-u Teala onu değerlendirecektir ki amenna. Böyle küçük fedakarlıklardan sevdiklerimizi terk etmeye kadar bir terk etme şeyi var, boyutu var. Bu tasavvufta bir şey vardır, maldan geçme. Evlattan, evladı iyelden vazgeçme, candan geçme şeklinde onun mertebeleri var. Bunlar da fedakarlıkların ve terkin şeyleri açısından. İşte burada da ne diyordu o inanmayanlar, büyüklenenler ne diyordu? Ve ikulne inle de tariku. Terk mi edeceğiz diyordu. Hiç bırakır mıyız? Yani terk mi edeceğiz sorusu, soru var. Buradaki o sorudan kasıt ne? Olur mu canım hiç öyle şey anlamında. Yani bir insan terk etmesi gerektiğini anlayıp da terk etmez ise olur mu canım hiç öyle konumuna geliyor. Devam edelim. Kim için bunları yapmayız diyordu? Bir şair için. Peygamber Efendimiz'e şair diyorlar. Hadi bunda bir mahsur yok diyelim. Neden? Tırnak içinde söylüyorum. O devirde en karizmatik, en kariyerli insanlar şairler. Yani edebiyat çok hakim. Arapça çok müthiş bir dil. Onlar da bunun farkında. Ve ilginç bir şekilde, yani çok ilkel cahiliye dediğimiz toplum var. Her şeyin en vahşi şekilde yapıldığı, yani şu an kelimelerle bile buraya getirmek istemiyorum. Fakat günümüzde az olan edebi alan orada maksimumda. Yani bir toplum ne kadar gelişmişse bu edebiyatına da yansıyor. Hani Osmanlı'yı düşünün, Osmanlı'nın o güzel zamanlarını düşünün. Edebiyatına yansıyor. Ama günümüz hani modern olarak isimlendirilen bir şey, birkaç kelimeyle konuşuyoruz. Yani sosyal medyadaki kelimeleri, gençlerin kendi aralarındaki kullandığı kelimeyi düşünün. Dikkatimi çekiyor. Televizyonda o bir şey dikkatimi çekmişti. Onu taşıyayım. Yolda gezerken insanlara mikrofon uzatılıyor ya. Lütfen bir konuşmalarına bakın. Cümlenin başı farklı, sonu farklı. Kurgular yanlış. Yani konuşmasını bilmiyoruz ben dahil. Edebi bir şekilde konuşamıyoruz. Latif bir şekilde konuşamıyoruz. Hitabet çok az. Hitabeti zaten üstün olan parmakla gösteriliyor, değer veriliyor. Hatip deniyor onlara özellikle. Hani gelişmiştik, hani medeniydik. Fakat ilginç bir şekilde onu vurgulamak istiyorum. Bana garip gelmişti. Her türlü insanlık dışı şeyin maksimumunda, zirvede olduğu bir yer dönemde edebiyat, hitap, dil çok yüksek ve onun da en üst konumu şiir. İnsanlar birbirlerini şiir ile övüyorlar, birbirleri yine şiirle yeriyorlar, sanki savaş gibi. Yani gerçekten hani kılıçla değil, kalemle de, dille de, şiirle de insanlar birbirlerini yenebiliyorlar öyle bir dönemde. Orada şair denmesi aslında çok şey değil. Yani o dönemin şeyine göre kötü değil. Fakat Kur'an'da Yasin suresinde ne diyordu? Ve ma'allemnahu şi'ra ve ma yenbagî le. Biz ona şiir öğretmedik diyor. Zaten yakışık da almaz. Yani şunu diyor. Yani o dönemde değerli de olsa bu bir şiir değil. Bizim öğrettiğimiz de şiir değil ha. Şiire çok önem veren bir topluma, yani bak zannettiğiniz gibi değil ha imajı veriyor. Bir yerde de şairler hakkında, tabii pozitif de olmayan şairler hakkında, onlar diyor her türlü vadide sarhoş sarhoş dolaşırlar ve şiirler söyler şeklinde de bir ifade var. Yani Allahu Teala Peygamber Efendimiz'e şair denmesini istemiyor. Tekrar ediyorum, her ne kadar o dönemde güzel bir şey olsa da, ama bununla da kalmıyorlar. Bir de ne diyorlardı? Mecnun. Mecnun'un günümüzdeki ifadesi deli divane anlamında. Fakat hadi onu söyleyeyim sonra manasına gireyim. Mecnun diyerek de aşağılıyorlar. Yani ya deli bir şair. Ne demek istiyorlardı geçen hafta söyledim. Ya bu kitap Allah'tan değil. Allah'tan geldiğini kabul etseler iman gerekecek. Şair diyerek reddediyorlar. Bunu geçen hafta yorumlamıştık. El emin olarak en ahlaklımız, en güzelimiz, en iyimiz diyerek övüyorlar. Hatta şeye Ebu Sufyan'a soruyorlar. Hani böyle gittiği yerde Şam tarafına gidiyor. Hani nasıl diyorlar? Peygamber Efendimiz'i övüyor. Hani şunu gördünüz, bunu görmedim. Hayır, görmedim diyor. İşte geçen hafta söyledik. Ebu Leheb Hazreti Hatice ile nikahında hutbesi var. Peygamberimiz hakkında. Yani çok iyi biliyorlar. Ama ne zaman ki bütün dünyalarını, geçmişini, anını ve geleceğini değiştirecek bir şey geldiğinde anlıyorlar ne demek istediklerini. Bir anda kaba bir tabirle kıvırtıyorlar. Dönüyorlar. Halbuki yanlarında büyümüş, en iyi biliyorlar. Şimdi mi öyle oldu? Yani neyi reddediyorlar? Bu zaten kitabı bir kişi yazdı. Bu Allah'ın kitabı değil. Kitabı olmayınca da inanmak gerekmez. Dolayısıyla biz ilahlarımızı bırakmayız diye de güya bir mantık yürütüyorlar. Mecnun kelimesine gelince, geçen hafta zaman olmadı söyleyemedik. Kökü bunun ne? Mecnun kelimesinin kökü, mimi atın, CNN, yani cin. Cin. Cin gözde görülmemek anlamında geliyor. Mesela cennet de cin kökünden. Cennene, cenin. Mesela anne karnındaki cenin var ya, gizli olduğu için öyle deniyor. Gizlenme durumunu ifade ediyor. Cin de gözükmeyen varlıklardan olduğu için onunla ifade edilmiş. Mecnun, cinlenmiş manasında. Buna ismi meful deniyor. Cinlenmiş manasında. Yani o dönemde o kadar yaygın ki o cin olayları, büyü olayları, fal olayları. Kendileri de bu işi yaptıkları için suçlamalarını kendi taraflarından yapıyorlar. Mecnun diyorlar. Cinlenmiş yani. Yani cinlerin tesiri altına girmiş manasında. Bu yüzden bu şekilde de vahye zarar getiriyorlar. Yani sadece bir deli anlamında da değil, yani altyapısında da ciddi bir suçlama var bunun. O ilk sayfada da şeyleri hatırlıyorsanız, şeytanlar bir haber çalmak istediklerinde kovalanıyordu. Burayla beraber düşündüğümüzde de zaten teknik olarak bunun mümkün olmadığı şey. Yani bizce zaten mahsuru yok da, hani şüphesi olanlara da arada kalanlar var biliyorsunuz maalesef. Çok ilginç, onu da arada bir cümlede söyleyeyim. Müslümanım dediği halde bu ateist forumlarından, sitelerinden ya da şüphesi çok bariz olanların sözlerinden etkilenip de peki bu niye, bu niye diye soru soranlar var. Çok kızıyorum onlara. Ya senin şüphen mi var? Yani bir kere şüphen varsa niye bu dine iman ettin? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedikten sonra bu din doğrudur. Ben henüz anlayamamışım, o seviyeye gelememişim de. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsun. Peki onların suçlamalarını sen sorguluyorsun. Peki şurada niye böyle? Yani alt, yani bir şekilde bildiklerimizle cevap vermeye çalışıyoruz ama altyapıdan çok kızıyorum. Yani o zaman senin şüphen var. Şüphen varsa niye şey yaptın? Ya da dinden bir çık önce, şüphelerini gider, iman ettiysen tamam da tekrar Müslüman oldum. Yani bunun hesabı sorulmayacak mı senden? Yani bir de şüphelendiğin yerin altını bir deşelediğinde, mesela Peygamber Efendimiz'le ilgili bir iddiaysa o, ona ne türlü ithamlar yapıyorsun aslında? Yani hani kelimelere dökmek istemiyorum. Peygamber Efendimiz'in işte evliliğiyle ilgili, bir şeyle ilgili öyle bir sorular soruluyor ki, birçok alanda o kadar soru soruluyor ki, gittiği yer çok farklı, niye çok farklı, dikkat etmek lazım. İşte bu Mecnun kelimesinde de bu var. Hani geçen hafta söyleyecektim, bunu atlamak istemedim. 37'ye gelelim inşallah. Bel cae bil habbı ve saddaka el nurseliyin. Bel cae bil habbı ve saddaka el nurseliyin. Bel, hayır, o hakkı getirdi ve peygamberleri de tasdik etti. Şimdi bel, bilakis anlamında. Bel iki yerde kullanılıyor Arapçada. Bir olumsuz soruya kullanılıyor. Bir de bilakis anlamında. Yani iş bildiğiniz gibi değil. Hayır, tam tersi. Türkçede de bilakis olarak bu ifade geçiyor zaten. Efendim, kullanılıyor. Yani yukarıdaki iddia var ya 36. ayette, hayır öyle değil. Şimdi ilginç bir ifade, cae bil haklı. Cae geldi demek Arapçada. Bi ile el hak. Hak ile geldi de olabilir. Meallerin bir kısmında böyle yazıyor. Bir de şu var, Arapça bilenler bilir. Cae bi geldiği zaman geldi değil de getirdi manasına gelir. Bilmiyorum neden öyle yapmışlar. Aslı getirdi demek. Ama bazı mealler, onlar da Arapçayı çok iyi biliyorlar. Hak ile geldi. Hakkı getirdi. Aslında çok farklı bir şey değil. Bir kişi hak ile gelirse hakkı da getirmiş olur. Hakkı getirmiş olursa elinde tuttuğu da haktır. Hakla gelmiş olur. Hani çok da uzak şeyler değil. Şimdi neden burada Rabbim hak diyor? Yukarıdaki iddia neydi? Biz hiç ilahlarımızı bırakır mıyız? Mecnun bir şairiyle. O zaman bu batıl bir şey oluyor. Hayır, Mecnun bir şairin getirdiği değil, bu hak. Şimdi hak deyince şöyle bak, kelimede de bir sertlik var. Hak bu. Değil mi? Bir durmak lazım. Hani bu müstehak, başına hak geldi. Mesela bu hak esması sert esmalardandır. Mesela bu esmalar boyutunda dini yaşamak vardır. Bir Rahman'dan yaşayabilirsin, Rahim'den yaşayabilirsin. Bir de Hak'tan yaşayabilirsin. Günümüzde genellikle Hak boyutundan yaşanılıyor. Dikkat edin, insanlar bu benim hakkım, hakkımı helal etmem, hakkımı çiğnerim. Hep böyle Hak boyutunda karşılarına bir saldırı oluyor. Hakkımı isterim, ben bunun hesabını soracağım, hakkımı helal etmiyorum, ahirette görürsün diye. Doğrudur. Allah'ın sistemi içerisinde de yeri vardır. Fakat şöyle bir şey var. Sen ne kadar hak boyutundan olaylara yaklaşırsan, sana da o derecede hak boyutundan yaklaşılır. Yani talebin o. O zaman çok dikkatli yaşamak zorundasın. Ama ne kadar yaşarsan yaşa, ne kadar biz sübhanız, sübhan olan sadece Allah, bir şekilde de karşını bulursun. Peygamber Efendimiz diyor ki, hesaba çekilen mahvolmuştur diyor ahirette. Yani sen her şeyi hak boyutunda mı yaşadın? İşte şundan hakkı bulurum, öbür tarafta görüşürüz bilmem ne, tamam. Onların hakkı sana ödenecek. Gel bakalım bir de senin yaptıkların. Aman yarabbim, böyle kuruş hesabı yapılıyor değil. Sen talep ettin, sen o boyutta yaşadın. Bu mesela şeyde var, ortamdan söyleyecektim ama şimdiden söyleyeyim. 39. ayette diyor ki, ve ma tuczevne illa ma kuntum ta'melin diyor. Siz ancak yaptığınızın karşılığı olarak diyor cezalandırılacaksınız. Yani bunu o yeri geldiğinde farklı söyleyecektim ama şimdi buradan söyleyeyim. Yani sen hangi modda yaşıyorsan, sana da o modda davranılıyor. Bunun tasavvufta çok yüksek bir ifadesi var. Allah-u Teala diyor, ben kulumun zannı üzereyim diyor. Bunun çok farklı yerlerden yansımaları var. Ama bu şekilde de sen nasıl bir modda yaşarsan, hangi esma cihetinden yaşarsan, o esma cihetinden sana muamele ediliyor yani. Rahman'dan yaşarsan, daha affedici olursan, sen de sert yaşamıyorsun bu hayatı. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Daha bu dünyada. Bir de karşı tarafta bunun, yani karşı tarafta pardon, öte tarafta bunun bir yansıması var. Aslında şu da anlaşılıyor. Her şeyin karşılığı öbür tarafta değil, bu tarafta da var. Mesela bir hadis-i şerif var, çok ilgimi çekmişti. Hasut olan cehennemdedir diye. Aslında onun şeyiymiş, hasut haset eden demek, ismi fail. Haset eden finnar diyor, ateştedir. Ne yorumlanıyor? Haset eden cezasını çekecek ve cehenneme konulacaktır şeklinde. Ama cehenneme gidecektir falan demiyor. Bakın hadis-i şerifte bir incelik var. Hasıt olan finnar diyor. Ateştedir. Yani el an. Dünyada da yaşarken de. İçi içini yemiyor mu? Hasetten içi yanmıyor mu? Narda yani, ateşte. Yani o niye var, niye böyle, niye bende yok bilmem ne. Yani bunu yaparken zaten kendisi kendini ateşin içinde yanıyor zaten. Artı bir de ahirette karşılığı olacak. Yani her şeyin karşılığı birebir ahirette değil. Bu tarafta da insanlar bunun karşılıklarını çekiyorlar. İnsanlar kafalarında nasıl bir algı oluşturmuşlarsa, o algıya özgü aslında bir yaşam veriliyor bunlara. Ya konu bu değil, yarım saat konuşabilirim, çok da ilgimi çeken bir konu. Düşündüğün şey sana bir kader çizgisi açıyor. Bunu dün evvelsi gün arkadaşlarla konuştuk. Yani senin tercihlerine göre aslında sen müthiş bir kader çizgisinin açılmasına vesile oluyorsun. Trilyonlarca, kat trilyonlarca ihtimal var. Onunla beraber bir şey oluyor. Çizgin oluşuyor yani. İnsanlar da zannediyor ki benim her tarafımda bir ip var, hocamızın ifadesiyle kuklacının kuklayı oynattığı gibi biz hareket ettiriliyoruz. Değil. Allah-u Teala bir cüz-i irade vermiş. Sen onunla beraber hem düşüncelerini hem hareketlerini bir şey biliyorsun. Ama Allah-u Teala da kadir, her şeye kadir. Takdir ederek de bir yaşantı dediğimiz çizgi oluyor. Konumuz bu değil. Burada şunu anlatmak istedim. Câebil hak, hakkı getirdi. Hak sert bir ifadedir, onu söylemiştik. Hak geldiği zaman Allah-u Teala'dan bizatihi geldiğinin ifadesidir. Evet. Ve kul cael, de ki diyor. Ve kul cael hak, hak geldi. Ve zeheka, gitti, mahvoldu. Ne? El batıl. Hakkın zıttı batıldır. Yani bir yere gerçekten hak tecelli ettiğinde zaten o diğer şeyler yok olur. İnnel batıla kâne zehuka, zaten de yok olucudur onun ifadesi. Aslında bu kısım cael hakku Muhammedun Resulullah kısmı aslında. Hani yukarıda la ilahe illallah vardı ya, burası da Muhammedun Resulullah kısmı. Aleni gözükmüyor ama hakkı getirdi derken de, şimdi hakkı getiren kimdir? Hakkı getirmesi için Allah kimi görevlendirir? Peygamberleri gönderir. İşte bunun da Kur'an'daki ifadesi neydi? Mürseldir. Bakın devam edin ayetin diğer kısmına. Ve saddaka, tasdik etti demek. Neyi? El mürseliyin. Mürselleri tasdik etti. Aklınızda olsun parantez içinde. Kur'an'da peygamber diye bir ifade yoktur. Peygamber Farsçadır. Üç tane ifade vardı. Ya Resul geçer, ya Nebi geçer, ya da Mürsel geçer. Nebi, Resul ve Mürsel. Resul ile Mürsel hemen hemen aynı. Mürsel gönderilmiş demek. Hemen Arapça ile ilgilenenler için söyleyeyim. Ersele göndermek demek ifal babında. Evet, doğru, irsaliye olarak geçmiş Türkçemize. İrsal etmek, göndermek. Mürsel de ismi meful. Gönderilmiş manasında. Neden Resul diye onu düşündüm. Neden Resulleri değil de Mürselleri diye düşündüm. Allah şöyle bir şey geldi. Yani peygamber, hani Muhammed'in Resulullah diyor ya, gönderilmiş olduğuna bir vurgu var. Yani kendi getirmiyor. Bir misyon veriliyor, gönderiliyor. Ya bana Muhammed'in Resulullah kısmı gibi geldi. Yukarıda la ilahe illallah var. Muhammed'in Resulullah. Şimdi yani şu bizim için ne var burada? Biz Muhammed'in Resulullah diyoruz ama tamam, o onun kulu elçisidir falan. Yani kafamızda yuvarlak bir obje. İşte şu an Medine'de yatan birisi falan. Hayır. Allah'ın görevlisi. Yani bu biraz bizde net oluşursa çok olur. Yani Allah ve onun görevlisi getiriyor yani. Bak çok kıymetli, çok değerli bir şey. Yani Allah-u Teala bizzat zuhur etmiyor. Bizzat indirmiyor. Bizden biri aracılığıyla gönderiyor. Şimdi ama Resul ile Peygamber Efendimizle ilgili olan kısmı ne? Ya yüz milyarlarca insan geldi. Bir numara demek ki en kıymetli. İnsan boyutunda bile. Biz biliyoruz ki Miraç hadisesiyle birleştiğimizde, yani mahlukatın en şereflisi kimdir derseniz melekler, meleklerin en kıymetlisi kim? İşte Cebrail aleyhisselam falan. Onu orada geçiyor. Ben artık bundan sonra gidemem diyor. Bunu kattığımızda mahlukatın en şereflisi. Yani görevli, ama yani Allah seçtiyse de yani yani biraz dikkatli olmak lazım. Çok farklı ya, üzülüyorum yani bunu anlayamayanlar tamam, şöyle bir ayet var. Muhammed illa Resul diyor. Muhammed ancak bir Resuldür. Şimdi o ölür ya da öldürülürse siz topuklarınızın arkasına dönüp diyor tekrar eskiye mi döneceksiniz diyor. Şimdi bunu örnek gösteriyorlar. İyi de onlarca ayet var. Resul'e itaat Allah'a itaattir gibi. Bunlar yok sayılıyor. Bir tane örnek. Allah-u Teala onu niye veriyor? Bak diyor Resul diyor içinizden en ekrem olanı, en yüce olanı, en şey olanı ama yine insan diyor. Yani Hazreti İsa'ya yaptığınız gibi yapmayın. Yani Allah ayrı, mahlukat ayrı. Ama şu demek değildir. Ya o da bir insan ya nihayetinde falan diyerek de kelimeleri ve düşünceleri biraz dikkat etmek lazım. İşte hani ben o Muhammed Resulullah'ı gördüm. Orada şey yaptım. Ve saddaka tasdik etti. Kimi tasdik etti? Mürselleri, gönderilmişleri tasdik etti. 168 ve 169. ayetlerde 167'den itibaren bu yine aynı Saffa suresinin ilginç bir ifade var. Oraya değinmek istiyorum. Eğer diyecek olurlarsa diyor. Eğer yanımızda evvelkilerin kitabından olsaydı mutlaka Allah'ın ihlaslı kullarından olurduk. Devam ediyor. Şimdi ise onu inkar ettiler. İleride bilecekler. Şimdi bu niye getirdim? Şimdi bak saddaka el mürselin diyor. Mürselleri tasdik ettiler. Şimdi şu var. O dönemde yaşayanlar diğer dinlerden habersizler miydi? Hayır. Ehli kitapla beraber yaşıyorlardı. Yani Yahudilerli ve Hristiyanlar. Onların kitaplarında neler yazdıklarını gayet iyi biliyorlardı. Hazreti Musa, Hazreti İsa Allah'ın mürseli. Bak mürsel kelimesinde o var. Yani tevhid vardı. Onların belli bir şeriatı vardı. Ahiretten bahsediyordu. Yeniden ölmekten, yeniden dirilmekten bahsediyordu. Yani bir peygamber aslında yeni bir şey getirmiyor. Hazreti Adem hangi tevhid getirdiyse, hangi tevhid üzerine geldiyse en son peygamber de onun üzerine. Çünkü tek bir din var. Şöyle bir soru var, tuzak bir soru. Kaç semavi din vardır diye. Bugün ortaokulda, liselerde de soruluyor değil mi Yusuf? Kaç semavi? Yazıyorsun işte. Musevilik, işte Yahudilik, Hristiyanlık şey diye yazıyorsun. Bu soru yanlış. Çünkü bir tane var. Onun ismi ne?
İslam.
Bu Kur'an'da yazıyor. İnned dine indallahil İslam, başka yok. Diğerleri insanların kendi isimlendirdikleri, yani bozulduktan sonra, tahrif olduktan sonra din onlar. Ve bu dinlere mensuplara da ne deniyor Kur'an-ı Kerim ifadesiyle? Yani Hazreti İsa'nın da Musa'nın da getirdiği dine tabi olanlara ne deniyor? Müslüman deniyor. Kur'an'da ayetlerde geçiyor. Biz onları Müslüman olarak isimlendirdik diyor. Yani Müslüman sadece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed'in tabi olanların ismi değil. Allah'ın indirdiği, hak olarak indirdiği tek bir din var, İslam. Onun mensuplarına da Müslüman deniyor. Neden biz Hristiyan, Yahudi diyoruz? Çünkü Allah'ın indirdiği din değil artık o. İnsanlar onu bozdular. Artık o İslam olarak isimlendirilemez. Tanımlamak için öyle kullanılıyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de getirdiği din, yani getirdiği din doğru ifade mi bilmiyorum. İşte hakkı getirdi diyor ya, kitabı getirdi. Anlattığı şeyler zaten oradaki Mekke müşriklerinin, inanmayanların, kafir olanların zaten duydukları şeyler. Sen buna rağmen nasıl şair dersin ona? Yani kendi çelişkilerini burada bununla ifade ediyor. Saddakal mürselin diyor. Ya sen zaten biliyorsun onları. Niye inkar ediyorsun? Ya neden şair diyorsun? Sanki yeni bir şey getirmiş de onu kendi uydurmuş gibi niye diyorsun? İşte bu saddakada bu var. Bu okuduğum ayetlerde hani 167, 168, 169. Bak bir de ne demişler biliyor musunuz onlar? Şöyle demişler Mekke müşriklere. Ya eğer yanımızdaki evvelkilerin kitabından olsaydı. Başka şu an getirmedim ama başka yerde de var. Eğer diyor bize diyor kitap indirilmiş olsaydı, birileri tarafından kitap indirilmiş olsa elbette ki biz buna inananlardan olurduk diyor. Geldi işte. Gelince de Mecnun şair oluyor işte. Yani insan bu kaypak yapısında kaytarmaya, kıvırmaya, çevirmeye, rakkas olmaya çok meraklı. Allah-u Teala burada bunu ifade ediyor. Bir şey iddia ediyorsun, dua ediyorsun, geldiği zaman da kıvırıyorsun. Ya bu bizde de var. Ya şöyle şöyle olsun, şöyle yaparım. Geliyor Allah-u Teala getiriyor, yok. Maksimumu şeyde anlatılıyor. İşte bu iflas ifadesi, zaman gelirse çenem düşüyor affedersiniz, getireceğim. Onlar diyor gemiye binerler diyor. Dağlar kadar dalgalar çevirir onları diyor. O sırada muhlis olarak diyor, Allah'a yönelirler diyor, dua ederler diyor. Ne zaman ki biz ondan izale ederiz onları, selamete kavuştururuz, sanki o duayı eden kendileri değilmiş gibi diyor, yine diyor eski hayatlarına dönerler. Bunu biz, yani bize anlatıyor şeyleri değil, onlar zaten kötü. Yani biz de böyle. Sıkıştığımızda aman ya Rabbi şöyle yapacağım, böyle yapacağım geldiği zaman kendimizden biliyoruz, Allah'tan bilmiyoruz. Yani bu en büyük iman boyutunda da öyle. Yani Mekke müşriklerin yaptığı gibi, eğer bize de kitap indirilseydi biz ona inananlar da olurduk gibi maksimumda da öyle. Güncelik hayatlarda yaptığımızdan gibi. Bir söz var. Bu talebeler bilir. Çocuk kırık not aldığında hoca verirmiş. Yüksek not aldığında da ben aldım. Ya baba, hoca kırık not verdi ya. Baba, bugün 10 aldım biliyor musun? 9 aldım. Yani bu mantık her şeyde var. İşte mutlaka Allah'ın ihlaslı kullarından olurduk diyor 169. Şimdi diyor fekeferu bihi. Şimdi ise onu inkar ettiler. Bakın 170. ayette ilginç bir ifade var. Ve keferu, inkar ettiler değil, örttüler. Aslı bunun kefere neydi? Örttüler. Yani biliyorlar onun aslında Allah tarafından olduğunu biliyorlar. Lakin ne yapıyorlar? Üzerini örtüyorlar, gizliyorlar şeyinde. Yani işte bu küfür mantığında da daha evvel konuştuk. Bu mantık var. İşte bu Saddakal Mürselin'de de bunu dedi. Bu Saddakal Mürselin bir de şeyde geçiyor. Ali İmran'da mesela 3. ayette geçiyor. Bir bakalım hemen oraya. Sevdiğim bir ayet. Evet, Elif la, Bismillah. Ali İmran 3'ü okuyacağız. Baştan gelelim. Elif la mim. Allah'tan başka ilah yoktur. İlah ancak odur. Hay ve kayyum olan odur. Kendinden önceki kitapları tasdik eden bu kitabı sana hak olarak indirdi. Bak, ifadeler çok benziyor. Tenzile aleyken kitabe bil hakla. Hani orada caebi diyordu. Burada da caibinin ne olduğunu açıklıyor Rabbim. Neymiş? Nezzele, indi. Yani tenzil oldu. İnzal ve tenzil biliyorsunuz. Bil hak, hak ile tazg oldu. Musaddiken, tasdik edici olarak. Bu sefer de kitaba diyor. Yani okuduğumuz Saffa suresinde tasdik edici Resulullah. Burada da tasdik edici olarak kitaplar veriyor. Yani Kur'an-ı Kerim tasdik edicidir diyor. Neyi? Lima beyne yedehi, kendinden öncekileri, enzela Tevrat ve İncil. Tevrat'ı ve İncil'i. Yani şu var. Yani Allah'ın getirdiği din, biraz evvel söylediğimiz gibi, bir tane. Kitaplar bunu hep birbirine diğerinden tasdik edecek. Fark ne diye ben hissediyorum kafanızdakini. Şeriatta bazı farklılıklar oluyor. Temel esaslarda değil, uygulama esaslarında farklılık oluyor. Bir de her peygamber toplumun, insanlığın idrakını bir tık arttırıyor. Bir derece, bir level, bir tabaka arttırıyor. İlk gelen peygamberlerin geldiği seviyedeki insanlığın genel akıl düzeyi ile şu an ahir zamandakilerin aynı değil. Hep bir seviye, bir seviye, bir seviye. Bu seviyeler de uygulama esaslarında bazı belirleyiciler olmuş. Anlatılan şeylerde belirleyici olmuş. Mesela bunu söylemiştik, yine söyleyeyim. Peygamber Efendimiz'den önce bütün peygamberlerde, özellikle Musa peygamber ve Hazreti İsa'yı düşünün, inanılmaz aleni mucizeler var. Hazreti Süleyman'da da öyle. Hazreti Davud'da da öyle. Ama şimdi seviyenin giderek artıp Peygamber Efendimiz'in yani sürekli mucize, her yaptığı bir şey olağanüstü bir şey gibi olması lazım. Yine oluyor. Peygamber Efendimiz'de de hak mucizeler gerçekleşiyor ama insanlar şaşırıyor. Niye az? Ama diyor ki ya mucize göster diyor. Kur'an insanlar anlayamıyor. Biz de anlayamıyoruz. Neden? Allahu Teala o akla hitap eden idrakı daha çok önemsiyor. Çünkü mucizeyle gelen iman geçici. Çok kuvvetli değil. İspat, işte denizi yararak geçiyorlar, içinden bizzat şahit oluyorlar. Hazreti Musa şeye gittiği zaman, Tur Dağı'na ya da Sina Dağı'na gittiği zaman bir bakıyor ki Samir'in yaptığı buzağa tapıyorlar. Böyle mucizeyle iman çok kuvvetli olsa başlarını secdeden kaldırmamaları lazımdı. Ama bugün mesela Almanya'da yaşayan bir gayrimüslim Kur'an okuyor. Müslümanlığa göre seçmiyor dinini. Müslümanın bizim bugünkü yaşantımıza göre şey yapsa İslamiyet'e karşı tüfeğini alıp çıkması lazım. Hayır diyor, şu Kur'an'da ne var bir bakayım diyor, bakıyor. İnanılmaz şeylerle karşılaşıyor. İdrak oluyor, idrakı artıyor ve Müslüman oluyor. Yani aklın idrakı mucizevi idraktan daha kavi. Allah'ın Resulü de işte bu idrak peygamberi. İdrakı açıyor. Böyle bir soru olduğunuzu hissettim de, madem bütün peygamberler birbirine tasdik edici geliyor, fark ne? İşte bir şeriatla uygulama esaslarında fark var. Bir de getirdiği idrak artıyor. İşte ahir zamanda da bu hakim. Evet, 38'e geçelim. İnneküm şüphesiz siz lezaikul azabel elim. Siz elim azabı tadanlarsınız. Şimdi böyle bir sonuçtan sonra la ilahe illallah geliyor, iftira var. Muhammedun Resulullah geliyor, inanmama var. Şimdi ne oluyor? Evet, Allahu Teala da şimdi siz diyor. Bakın burada hitap da ilginç. Diğerlerinde gaip ifadeler var. Şöyle dediler, böyle dediler derken burada direkt Allahu Teala kafirlere karşı birebir muhatap sigası kullanıyor. Siz diyor. Şüphesiz siz. Bu Allahu Teala bizzat sen, siz diye hitap ederse dikkat. Allah ben derse dikkat. Ene derse dikkat. Neden? Burada şiddetli bir söyleyiş var. İnneküm diyor, şüphesizsiz. Normalde Allah kafirleri muhatap almaz. Ama burada o kadar demek ki yaptıkları bizim anlayamayacağımız seviyede ciddi ki diyor ki şüphesizsiz elim azabı tadacaksınız diyor. Niyetlerini biliyor. Neden inkar ettiklerini, neden kibir ettiklerini biliyor. Burada ciddi bir küm zamiriyle siz sıfatıyla inneküm şüphesiz siz demek. İnneke şüphesiz sen, inneküm onun çoğulu şüphesizsin. Bir de orada L var şeyin başında, gördünüz mü? Lezaiku diyor. Oradaki L de tekit lamı deniyor. Lam harfi. Bir de o geldiği zaman bir de şiddet vardır. İnne de şiddet var. Muhatap sigasıyla siz dediğinizde bir şiddet var. Bir de orada L harfi var. Bir de onunla bir şiddet var. Şeyi görün, tekidin kuvvetini görün. Görürsün sen neler olacak, sana neler yapacağım diyoruz yani dünlük şeylerde. Böyle bir şey yapar, azabı tadacaksın diyor. Bak burada zâke tatmak, azap, azap. Burada bir sıfat gelmiş, elim. Elim ne demek biliyor musunuz? Can yakıcı demek. Mesela Arapçada elemur res, res baş demek, elem acı, ağrı acı, baş ağrısı demek. Yani bir yerde elem varsa, hani elem dolu hayat diyor da biraz hani tam sözün anlamını bilmeden kullanıyor. Elem acı veren demek. Yani mide ağrısı gibi, baş ağrısı gibi şeylere elem deniyor. Mesela diş ağrısı elem. Elemin esnan, diş ağrıları. Elemin sin, diş ağrısı. Yani acı var, ağrı var. Yani azap da, yani azap deyince tam anlaşılma bir de can yakıcı bir azap. Ama ne o? Tadacaksınız. Sana bunu tattıracağım gibi bir ifade var. Demek ki yaptıkları bizim anlayamayacağımız şeyde o kadar ağır bir şey ki böyle bir tehdit var. Bir de Allah-u Teala şimdi burada şunu diyebilir. Ya hani Allah Rahman'dı, hani Rahim'di, hani kullarına merhametliydi. Kafalarda soru işareti olabilir. Şimdi 39'da buna cevap var. Ve ma tüczevne illa ma kuntum ta'melun. Siz amellerinizin karşılığından başka, yaptıklarınızdan başka bir şeyle de cezalandırılmayacaksınız ha. Yani sizin cezalandırıldığınız şeyler sizin amelleriniz. Yani ben burada bir şey yapmıyorum. Siz yapıyorsunuz aslında gibi bir ifade var. Hani insan ifadesiyle kullandığımızda. Bunu şöyle açıklamıştık geçen ya da evvelki hafta, yine buraya hafifçe değinmiştik. O gün diyor hesap görücü olarak kişiye nefsi yeter diye bir ayet vardı hatırlarsanız. Yani kalemi sana verseler, hadi hükmünü sen ver. Kişi ya ben cennete gireyim demez. Ya ben bunu hak ediyorum ya. Ben hakikaten Allah'a haksızlık etmişim. Zulmetmişim. Ya benim yerim burası ya. Bak yani kişiye o gün hesap görücü olarak nefsi yeter ne demek? Yani Allah-u Teala bunu söylüyor. Siz diyor kendi yaptıklarınızdan başkasıyla cezalandırılmıyorsunuz ki. Bir de orada kişi buradan daha farklı olarak idraka açılacak. Yani bu tarafta biz bilinçaltımızda yani nefisle bilinçaltı aynı seviyede bir idrak. Şey yapamıyoruz bunu, değerlendiremiyoruz, anlayamıyoruz. Yani derinlere indiğimizde var da yani sebeplerde o. Orada her şey aleni. Şeytan faktörü var burada. Orada o da yok. Her şey aleni. Kararını kendin ver. Bir de şu var burada onu gördüm. Oradaki yapılacak her verilecek her ceza senin yaptığın amel cihetinden ve o karakterde. Evet. Bu bir film var. Onu birkaç kez söyledim. Filtreli izlemek kaydıyla izleyin. Yani oradaki her şeyin doğru olduğunu şey yapmamak kaydıyla. Robin Williams'ın Aşkın Gücü diye bir film var. Ben izleyince cennet ve cehennemle ilgili şeylerim, düşüncelerim değişti. Yani oradakiler birebir hak dinle örtüşüyor anlamında söylemiyorum. Fakat bir şey açıyor. Pencere açıyor. Orada cehennem gösteriliyor, cehennem sahneleri. Yani filmin romantik şeyleri yine. Çok ilginçti orada. Sadece ateş yoktu orada. Bu tarafta yaptığı insanın o düşünce sistemleri var ya, negatif düşünceleri. Onlarla orada muhatap bir hayat yaşıyor. Mesela intihar ediyordu. O intihar ederken o depresif hal var ya, sürekli onun içinde yaşıyor. Mesela Miraç'la ilgili hadislerde Peygamber Miraç'a çıktığında bazı ahiret sahnelerini görüyordu. Şöyle diyordu, bir kişi bir yere çıkıyor, atlıyor, tekrar çıkıyor, tekrar atlıyor. Onu sorduğunda Cebrail'e diyordu ki bu dünyada intihar edendi. O şey orada tekrar yaşatılıyor. Ben tam anlamamıştım. Bir de haleti ruhiyesini düşün, onunla yaşıyor. Yani bu tarafta kendi kendine soktuğu, kendine soktuğu hal, bak Allah'ın soktuğu demiyorum. Haleti ruhiye, o umutsuzluk, Allah'ı hesap etmeden, İslam'ı diğerleri katmadan sadece dünya sevgisi ve mantığıyla yaşayanın kendi kendine soktuğu ruhu bunalım var ya, bu Allah'ı yok sayarak bir ifadedir. Bak düşünüyorum, bir kişi eğer depresyonist ise, psikolojik problemlerde ise dünyaya, dünyevi şeylere çok değer veriyor anlamındadır. Yeise kapılmak en büyük günahlardandır diyor. Çok ilginçtir. Allah'la olan bağını doğru tutmuyor demektir. Sorunsa en büyük sorunu Peygamber Efendimiz yaşadı bu dünyada. 6-7 tane evladı var. Sadece Hazreti Fatıma kendisinden sonra yaşıyor. Diğer bütün evlatları ve diğer bütün torunları vefat ediyor. Evlat acısı diyorlar. Kaç tane hanımını ölümüne şahit oluyor. Annesi yanında vefat ediyor. Babası zaten yok.
Diğer kızları geç vakit
gibi. Hayır, sadece Fatıma, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Rukiye kendinden önce vefat ediyor. İbrahim ve Ebu Kasım yine kendisinden bebek yaşlarda. Bütün evlat acılarını çekiyor yani. En fazla depresyona girse o girerdi. En fazla yeise girse o girerdi. Yaşadıklarını bir düşünsenize. En yakın arkadaşları şehit oluyor. Şehidin ailesi geliyor. Ne yapacağım diyor falan. Yani bir toplu halde bir düşünsenize. Bir kefeye koyun, bir bizim yaşadıklarımızı koyun. Biz depresyona giriyoruz. Strese giriyoruz. Bunalıma giriyoruz. Yani ya o haksız ya biz şeyiz yani, haşa. Yani hani yani intihar son nokta. Oraya gelinceye kadar neler oluyor? Hangi değerlendirmeleri yanlış yapıyor kişi? İşte bu ayette onu anladım ben. Sizin cezalandırılacağınız şey sizin yaptıklarınız, başka değil diyor. Aynı frekanstan, aynı şeyden veriyor. Bu dünyada da çekiyorsun. Yani Allah'ın rahmetinden ümit kesmek en büyük günahlardan diyor ya. Kesersen bu dünyada onun cezasını yaşıyorsun zaten. Bir de bunun ahiretteki yansıması da o oluyor. Hani bir derin boyutuyla da psikolojik olarak bunun şeyi geldi aklıma, bir söylemek istedim. 40'ta bir şey var. 40. ayet. İlla ibadallahil el muhlisin. İlla ancak, istisna var onca, ibadallaha, Allah'ın kulları, yani bunlar müstesna diyor. Nasıl onlar da? Muhlisin. Bu da sıfat olarak gelmiş. Yani 38'e bakın. 38. ayette elbette siz elim azabı tadanlardan olacaksınız diye var ya, bunun istisnası. Yani orada küm diyor ya, çoğul diyor ya sizler. Onlardan istisnayı söylüyor. Ancak Allah'ın ihlası erdirilmiş kulları bundan müstesna diyor. Zaten bundan sonra gelecek ayetler 41-42'den onlara yapılan ikramı şey yapıyor. O cennet bahsi var orada. Cennet bahsini haftaya anlatmak istiyorum inşallah. Bugün burada kalalım. Çünkü o yeni bir kapı. Orada açıklamak istiyorum. Buraya gelelim. Ancak Allah'ın kulları müstesna. Şimdi illa dese ve ibad dese tamam. Ama ibadallah, Allah'ın kulları. Bu bir şeyi hatırlattı mı size? Orada da var. Evet, Fecir suresi son ayetler ilginç bu anlamda. 27'den itibaren okuyorum. Ya eyyühen nefsil mutmainne. Ey mutmain olmuş nefis. Irci ila rabbik. Rabbine dön. Radiyeten, razı olarak ve merdiyen, razı olunarak. İşte burası ilginç, 29. Fethuli fi ibadi, kullarımın arasına gir. Vethuli cennetiye, cennetime gir. Bak burada ne var? Kullarımın arasına gir diyor ya, cennete girecek olan. Şimdi cehenneme girenler kullar değil mi? İşte ilginç bir ifade var, sanki kulluktan düşüyorlar. Yine kul, yani kulluktan çıkıyorlar anlamına değil. Ama benim kullarım diye orada mahsusiyet var ya, benim kullarım. Benim arkadaşlarım, benim dostlarım diyorsun ya. Başka arkadaşlar ama benim dostlarım dediğinde bir mahsusiyet var, tahsis var orada. Özel kullar yani. İşte onlar kastediliyor yani şeyde. Bak ne diyor burada, 40. ayete tekrar dönüp bakalım. İlla ibadallah. Allah'ın kulları müstesna. Bu çok sert bir ifade. Yani mücrimler için çok sert bir ifade. Eyvah, biz onun kulu değil miyiz? Şey aklıma geldi. Hazreti Musa'ya birisi dadanmış. Allah hakkında mücadeleye giriyor. Ya Ya Rabbi demiş, yani bu nasıl birisi? Lütfen bunun gereğini yap. Dua etmiş. Tamam demiş. Allah-u Teala duanı kavusunu kabul etmiş. Hazreti Musa bakıyor adamda bir değişiklik yok, bakıyor bir değişiklik yok, hani başına bir şey gelecek, cezalandırılacak, yüksek idrak olacak bir şey bekliyor, hani yok. Tekrar Rabbine münacat etmiş. Ya Rabbi demiş, hani nedir bunun hikmeti, tamam ben gereğini yapacağım dedin ama bir şey yok. Ya Musa demiş, ben onu kulluktan azat ettim, alemlere yapmadığım cezayı verdim ona. Yani görünüşte bir şey yok. Yani kulluktan düşürülmek ne demek? Yani burada da hani Allah'ın kulları müstesna deyince burada mücrimlerin aslında şöyle bir titremesi lazım. Ne oluyor ya? Bakın şöyle bir anlayış var. Kendini Müslüman olarak tanımlayıp da İslam'a göre yaşamayanlar, tam tersini yapanlara böyle ahiret hatırlatın da diyorsun. Ya fazla ileri gitme ya diyor. Başkalarının başına ne gelirse bizim de başımıza o gelir diyor, değil mi? Çok romantik olur. Hepimiz duymuşsunuzdur. Ya bak ne diyor burada? Allah'ın kulları müstesna diyor. Nasıl bir cesaret bu ya? Hesap gününden ilginç bir şekilde en çok korkanlar Allah'a en fazla kulluk gayretinde bulunanlar maalesef. Yani Abdülkadir Geylani Hazretlerine şey geliyor, bir papaz geliyor, sen mi kıymetlisin ben mi kıymetliyim diyor. Vallahi yarın gel cevabını vereyim diyor. Şaşırıyor da papaz, gidiyor, geliyor ki evinde bir ağlama var, bir cemaat var böyle söylüyor. Ne oldu diyor, Abdülkadir Geylani Hazretleri vefat etti diyor. Şaşırıyor, Bir şey dedi mi diyor. Evet diyor, size bir ses söylemem söylüyor diyor. Ben daha hayırlıymışım, ona söyle de diyor. En son anda perde açılmış. Makamını görmüş. Demiş ki ben daha hayırlıyım. Yani Evliyaullah'ın zirvesi olduğu halde ben senden daha kıymetliyim diyemiyor. Yani evliyaların kıymeti açısından değil, kendini emin hissedemiyor. Diyor ki tamam diyor, böyleymiş diyor. Ama diğerleri neye göre yapıyorlar bilmiyorum yani. Üfürüp tutuyorlar yani. Başkaları başına gelirse gelir, Allah da affedicidir zaten diyorlar. E la ilahe illallah diyen cennete girmeyecek mi diyor. Ben de gireceğim diyor. Yani bilmiyorum nasıl bir şey bu. Hani aptal cesaret ederler ya, cesaret aptalda olur diye. Cahil cesareti helal bir şey. İnşallah herkes, bütün Allah'ın mahlukatı cennete girer inşallah. Yani bir Allah'ın kulunun biz cehennemde yanmasına gönlümüz razı olur mu? Hayır. Sadece ne var? Eğer Allah'a karşı zulüm yapıyorsa, Allah'a karşı haksızlık ediyorsa biz de Allah'ın tarafındayız yani. Onun dışında farklı. İşte bu illa ibadet Allah'ta bunu gördüm. Ama sadece bununla yetinilmiyor. Ne diyor? Muhlasîn. Muhlis olanlar, ihlaslı kulları. Burada ilginç bir ifade var, onu açıklamak istiyorum. Bir Kur'an'da muhlas ifadesi geçiyor, bir muhlis ifadesi geçiyor. Muhlas ve muhlis farkı ne? Farkı ne? Biri ismi fail, birisi ismi meful. Ne demek bunlar? İsmi fail demek, o fiili bizzat kendi işliyor demek. Yani ihlaslı olma durumunu bizzat kendisi amel ediyor demek. Öbürü ise ismi meful, kendisi öyle yapılıyor. Yani birisi ihlaslı davranan demek, birisi ihlasa ulaştırılan demek. Burada hangisi? Burada ismi meful olan. Yani ihlasa ulaştırılmış olan. Ulaştıran kim? Allah-u Teala. Şimdi Kur'an'a baktım. 10 yerde muhlis, 9 yerde muhlas geçiyor. Arkadaşınız sizin için onu araştırdı. Ters de tembel biriyim ama bazen böyle bir enerji geliyor, araştırdı. Belki de 10'a 10'dur da, hani böyle baktığım programlarda hatalar olabiliyor. Ben 10-10 olabilir geldi. Muhlis ne demek? Gayret eden, ihlaslı olmaya gayret ediyor. Bir yere kadar sen gayret ediyorsun. Bir yerden sonra Allah'ın rahmetine ulaşırsan, Allah'ın fazlıyla ve keremiyle artık ihlasa erdirilmiş oluyorsun. İşte o zaman köşeyi döndün. Mesela Kur'an'da mukarrep ifadesi geçiyor. Mukarrebunlar, mukarrip geçmiyor. Mukarrip yaklaşan demek, mukarrep yaklaştırılan demek. Yani mukarrebun deyip övülenler var ya, Allah'ın yaklaştırdıkları. Sen bir yere kadar geliyorsun ama bir yerden sonra artık elinden tutuluyor, çekiliyorsun yani. Şey ifadesi çıkıyor. Sırat ellezine en amte aleyhim. Kendilerine nimet verilenlerin yolu. İşte bu nimet içerisinde, parantez içerisinde neler nimet verir dersen, onu bir ara yazmayı düşünüyorum. Hem sohbette bir şeyler söylüyoruz. Bu muhlas olma durumu işte yazılacaklardan birisi. Mesela yakin öyle bir ikram. Sen yakine ulaşamıyorsun. Yani yakin net bilgi demek. Görür gibi iman. Ahirete iman. Hani ilmel yakin var, aynel yakin var, hakkel yakin var. Şimdi biz ilmel yakin seviyesindeyiz. Aynel yakine sen ulaşamıyorsun. Perdeler açılıyor, görüyorsun. Hakkal yakına yaşattırılıyor, bizzat yaşattırılıyorsun. Sen ne yapıyorsun? Bir seviyeye kadar kulluk ediyorsun. Fa'budu rabbeke. Hatta yetti yekel yakin. Yakin sana geliyor. Sen ulaşamıyorsun. Bunun gibi. Mukarreb olmak o nimetler arasında. Allah yakınlaştırdığı zaman iş bitiyor zaten. Hidayet öyle. Sen hidayete ulaşamıyorsun. Hidayet sana geliyor. İspatı Fatiha. İhtina diyor Es-Sırat'ın müstakim. Senin sadece o hidayet elde edildiği zaman muhtedi oluyorsun. Yani hidayete kendi çabanla orada durmaya çalışıyorsun. Bunun gibi işte nimetler var. Bunları zamanı geldikçe bir liste oluştururuz. Bunlardan söyleriz. İşte buradaki de muhlas olma durumu bu. Yani muhlis olsaydı daha farklıydı. O da güzel bir şey. Yani şöyle deseydi, illa ibadillahi el muhlisine olsaydı bu. Yine çok kıymetli. Ama orada gayret yine kulda. Ama muhlas olunca işte dediğim gibi Allah'ın ihlasa erdirme durumu var. Kaç dakikamız var? Dedim mi ezan okundu? İhlası açıklayacaktım ama ihlas hemen böyle 30 saniyede bir dakikada anlaşılacak bir şey. Haftaya hatırlatın, ihlas kelimesinden girelim. Zaten de bir bağlantı bağ olursun. Ondan sonra da çok keyifli bir konu var. Cennet konusu. Herkes gülüyor. Bak yüzünüzde tebessümler var. Onunla ilgili inşallah izahatlarımız olacak. Allahu Teala bize La ilahe illallah Muhammedun Resulullah doğru anlayarak, Resulleri Allah'ın elçisi, Allah'tan bilerek iman etmeyi, onlara tabi olmayı nasip etsin. Eğer biz onları tasdik etmezsek, inanmazsak, tabi olmazsak, itaat etmezsek, Allah korusun, elim, yani herhangi bir değil, acı veren bir azaba uğrama tehlikemiz var. Ve Allah-u Teala orada sizler uğrayacaksınız diye de orada parmak göstererek tabiri caizse şiddetli bir tehdit var. Onlardan eylemesin. Çünkü bizim orada uğrayacağımız cezalar bizim yaptığımız cihetten, o karakterden. Hem bu tarafta hem de ahiret tarafında. O yüzden cezayı kendimiz keseceğiz bir anlamda inşallah. Doğru düşünen ve doğru yaşayanlardan eylesin. İnşallah ki 40. ayette geçen müstesnalardan oluruz ki onlar Allah'ın kullarıdır. Benim kullarım diyor ya, o sıcaklık var. İnşallah onlardan oluruz ki onlar muhlastırlar, Allah'ın ihlasa erdirdikleridir. İnşallah biz de ihlasla, samimiyetle ayırarak, rafine bir kulluk olarak, arınmış bir kulluk olarak yaşayanlardan oluruz. Allah-u Teala bize bunlardan eylesin inşallah. Ve ahru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirüke ve etubi ileyk.